saat öncesine kadar ölü sayısı 47 fakat maalesef bir ölüm haberi daha aldık. Rakam 42'ye yükseldi.
42 şu anda son rakam.
Evet, bir kişi daha geldi. 42'ye çıktı ölü sayısı. 259 yaralı toplam. Bunlardan 125 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
125 kişi mi? 125 kişi
125
hastanede.
125 kişi hastanede şu anda tedavi altında. Bunların da yaklaşık 40'ı yoğun bakımda. Fakat yoğun bakımdakilerin hepsinin hayati tehlikesi yok. Fakat büyük çoğunluğunun hayati tehlikesinin devam ettiği yolunda haberler aldık.
40 yoğun yani bakımda ve bu yoğun bakımdakilerin de büyük çoğunluğunun hayati tehlikesi var diyorsun.
Evet, evet. Bu da şunu gösteriyor ki ölü sayısı her an artabilir, 50'lere ulaşabilir deniyor bize. Kalaşnikov silah, bomba, el bombası ve bunun yanında kişilerin içine yerleştirdikleri canlı bomba diye tabir ettiğimiz o bombanın patlaması müzayiatı oldukça yüksek kılıyor diyebiliriz.
Hem Kalaşnikov'a saldırı var, hem el bombalarıyla var, hem de intihar saldırısı var. Kişilerin üstlerine bağladıkları bombalar var. Kaç kişi? Toplam sayı önce 7 dendi, 3 dendi, 4 dendi, 7 gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Kaç kişi toplam? Kesin rakam.
Şu anda devletin resmi kurumlarının bize verdiği rakam 3. Bu rakamın teyidini de yaptık. Evet, rakam 3. 3 kişilik bir ekip bu saldırıyı gerçekleştiriyor.
Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği açıklandı mı? Türk mü, yabancı mı, nereden gelmişler, kim bunlar? Bir açıklama var mı? Belirginlik var mı?
Birebir kimlikleri konusunda henüz bir açıklama yok. Fakat üçünün de yabancı uyruklu olduğu söyleniyor. Tabii netleşince devlet yetkilileri tarafından isimler de açıklanacaktır. Ama üç kişinin de yabancı uyruklu olduğu kesin gibi.
Olayı üstlenen oldu mu şimdiye kadar? Kesin olarak olayı biz yaptık diyen oldu mu? Ve açıklamalar ya da bulgular kimleri daha çok işaret ediyor? Oklar kime doğru, kimlere doğru yönleniyor?
Şu ana kadar olayı üstlenen, saldırıyı üstlenen kimse olmadı. Fakat saldırının yapılış şekli, kullanılan materyaller ve emniyet teşkilatının ulaştığı bulgular büyük ihtimalle IŞİD'i gösteriyor ve emniyet teşkilatı da IŞİD ihtimali üzerinde oldukça yoğunlaşmış durumda.
Olayın nasıl gerçekleştiğini adım adım anlatabilir miyiz? İstanbul'da havaalanına girmeden önce güvenlik noktalarından başlayarak, buralardan geçişle de ilgili belki söyleyeceklerim vardır mutlaka. Nasıl bir güvenlik var ve olay nasıl gerçekleşti?
Bizi dinleyen İstanbul Atatürk Havalimanı'nı bilen vatandaşlarımız şunu çok iyi bilirler. Atatürk Havalimanı'nın girişinde spotcheck dediğimiz bir polis kontrol noktası vardır. Araçlar buradan içeri girerler. Taksiler, otobüsler hepsi buradan içeri girerler ve belli arabalar polisin durdurduğu hepsi olmamak durumunda bazı arabalar burada aranırlar. Bu aramalardan geçerler. Ondan sonra terminal girişleri vardır ve insanlar buraya gelirler. Geliş ya da girişleri beklemek adına. İşte cihazın yanında gerçekleşiyor. İlk saldırı şöyle oluyor.
Şimdi oradan demek ki bu kişiler o noktadan aranmadan geçmişler diyebilir miyiz? Ki mutlaka öyle olması gerekir. Çünkü silahlarla, bombalarla geçtiler.
Evet, evet.
Başka bir yerden girmiş olabilirler mi? Yani başka giriş yerleri var mı?
Atatürk Havalimanı aslında çok güvenlikli bir havalimanı. Yani başka bir yerden buraya girmeleri söz konusu değil. İki tane burada şık söz konusu. Ya silahları içeride aldılar ya da dışarıdan içeriye bu arama olmaksızın içeri girdiler.
Peki bu arabalarının aranma riskini gözle alarak oradan geçmiş olabilirler mi? Böyle bir ihtimal var mı? Emniyet ne diyor bu konuda?
Büyük ihtimalle arama noktasından aranmadan geçtiler. Çünkü saldırının yapılış şekli göz önüne alınca şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şayet arama noktasında aransalardı o çatışmayı göze almışlar belli ki. Çünkü taksiye binmiş görüntüleri, mobese görüntüleri emniyet birimlerinin elinde var. İçeriye aranmadan giriyorlar ve eylemi içeride havalimanı terminal girişinde gerçekleştiriyorlar.
Oradaki güvenlikten geçmeden önce başlıyorlar eyleme, öyle mi? Daha doğrusu girişteki...
Eylemin ilk başladığı nokta orası. X-ray cihazına gelen eylemcilerden biri üzerindeki kalaşnikov'u çıkartıp önce X-ray cihazı civarındaki güvenlik görevlilerini ve etrafı ateş açmaya başlıyor. Peşinden el bombası ardından da kendini patlatıyor ve bunun üzerine giren iki kişi bu esnada çatışma esnasında içeriye giren iki kişi de havalimanının içinde eylemi gerçekleştiriyor.
Evet, yani olay daha X-ray cihazına girmeden önce başlıyor ve bu arada X-ray cihazından içeriye iki kişi daha girip içeride sürdürüyor diyorsun.
Evet, evet. Aynen öyle oluyor. İçeride de şahıslar zaten çatışmaya gidiyorlar. İçeride de bu arada tabii silah seslerini duyan vatandaşlar kapılara yönelince eylemin ikinci ayağı olan o diğer bombaların patlaması da kapılara yakın bölgelerde olduğu için hem uzun namlulu silahlar, bombalar ve canlı bombanın kendini o grubun içinde harekete geçirmesi ölü sayısını ve yaralı sayısını oldukça arttırıyor.
Bu üç kişi de canlı bomba mıydı? Üç kişi de intihar bombacısı mıydı? Yoksa güvenlik güçleri tarafından öldürülen var mıydı aralarında?
Bunlara müdahale oluyor fakat üçü de patlatmayı başarıyor diyebilirim.
İntihar bombacısı yani üçü de.
Hatta internette bile ulaşılan görüntülerde çatışma sonrasında yerde yaralanan teröristlerden biri bombayı patlatıyor. Bu açıkça gözüküyor zaten.
Yaralı haldeyken, vurulmuş haldeyken yerde intihar ediyor ve bombayı da patlatmış oluyor böylece. Öyle mi?
Evet, aynen öyle. Diğer görüntüler de zaten yavaş yavaş çıkmaya başlayacaktır diye düşünüyorum.
Bu arada yayın yasağı açıklandı bildiğimiz kadarıyla olaydan hemen birkaç saat içinde ve ardından da sosyal medyada yavaşlama başladı. Halen sürüyor mu sosyal medyadaki sorun ve yayın yasağı?
Saldırı 21:30-22 sıralarında gerçekleşti. Yaklaşık 2-2,5 saati bulan bir aşamadan sonra mahkeme kararıyla bütün medya kuruluşlarına konuyla ilgili yayın yasağı getirildi. Zaten yayın yasağı getirildikten 1-2 saat sonra ilk önce internet yavaşladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medyaya ulaşım tamamen engellendi. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat önce yavaş yavaş Twitter'da timeline artmaya başladı diyebilirim size. Yayın yasağı sürüyor. Sanırım uzun bir sürede kalacak gibi duruyor. Görünen o. Hemen herkes haber yapmakta oldukça zorlanıyor bu konuda, bunu söyleyebilirim.
Göçen, bu arada bir gazeteci olarak havalimanına gittin olaydan sonra. Ancak nereye kadar izin verildi sizlere? Gazeteciler nereye kadar yaklaştırıldı? Nereden, nasıl bir gözlem yapabildiniz? İçeriye girebildiniz mi? Olayların olduğu yere kadar gidebildiniz mi? Yoksa daha uzaklarda mı bekletildiniz? Bu konuda bilgi alabilir miyim?
Ve şöyle söyleyebilirim. Atatürk Havalimanı'nda aslında ajansların büroları var. Orada çalışan insanlar var. Olay gerçekleştiği andan itibaren bir ya da iki tane ajansın oradan görüntü aldı. Ama o da dışarıdan görüntü aldı. Bir saat içinde görüntü aldığını biliyoruz. Biz olay yerine gittiğimizde şeritler tamamen çekilmiş. Basın mensupları olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafeden görüntü almak durumunda kaldık diyebilirim.
Ajansa dediğin haber ajanslarından söz ediyorsun. Haber ajanslarının muhabirleri vardı.
Evet, evet. Haber ajanslarının ofisleri içeride. Onlardan ilk sanırım bir ya da iki tanesi dışarıya çıkıyorlar. Tam o esnada olduğu için tam içeriden de görüntü alamıyorlar. Dışarıdaki karmaşayı çekebiliyorlar. Onun dışında zaten polis olaya müdahale ettiği andan itibaren havalimanının içerisi boşaltılıyor. İçeride kimseyi istemiyorlar. Olay yeri tamamen boşaltılıyor. Gazeteciler yavaş yavaş önce havalimanı dış katına kadar çekildi. Daha sonra emniyet şeridi yaklaşık 3 kilometreye çıkarıldı. Yeni Bosna'ya kadar içeriye kimse alınmadı.
Olaydan yaklaşık kaç saat sonra tekrar havalimanı kullanıma açıldı ve gerekli onarımlar yapıldı?
Saldırı sonrasındaki bütün delillere, bulgulara ulaşan emniyet teşkilatı saat gece 3 gibi çalışmalarını bitirdi. 3'ten sonra hummalı bir çalışmayla sabah 5 itibariyle Atatürk Havalimanı tekrar kullanıma açıldı.
Yani yaklaşık 7 saat sonra tekrar kullanıma açıldı diyorsun.
Evet, evet. Ama tabii bir önceki günün yoğunluğu olmadı. Çünkü uçakların büyük bir kısmı Sarıya Gökçen'e kaydırıldı. Birçok yolcu uçağına Sarıya Gökçen'den binmek durumunda kaldı. Müsaade ettiği oranda da Atatürk Havalimanı kullanıldı hava trafiğinde.
Bu arada turizmle ilgili olarak duyumların nedir? İstanbul'a gelmesi beklenen turistlerin durumu ya da İstanbul aktarmalı olarak Türkiye'nin diğer yörelerine, turistik yörelere özellikle gitmesi gereken iç ve dış turistler, yerli ve yabancı turistlerin durumu turizme nasıl etki edecek? Bu konudaki duyumların nedir?
Saldırı olduktan sonra sabah saatlerinde görüşmüş olduğumuz acenteler, seyahat acenteleri ardı ardına iptallerin geldiğini söylediler. Yani rakam hiç açıcı olmayacak boyutta, öyle söyleyebilirim. Zaten çok kritik bir dönemden geçen Türk turizmi bu son saldırıyla hakikaten çok büyük bir yara aldı diyebilirim. Rezervasyonlarda iptallerin peş sıra geldiği söyleniyor. En yakın tarih olan 1-3 Temmuz tarihinde İstanbul'da düzenlenecek yeni yaşaltı kızlar basketbol turnuvası vardı. Ülkeler maalesef güvenliği gerekçe göstererek turnuvaya gelmekten vazgeçtiler ve turnuva güvenlik nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası bir turnuvaydı değil mi?
Evet, uluslararası bir turnuvaydı. Bunun yanında yine uluslararası panellerin de bundan sonraki süreçte iptallerle karşılaşabileceği yine söylentiler arasında. Fakat dediğim gibi şu anda netleşen sadece 1-3 Temmuz tarihinde İstanbul'da yapılacak bu 20 yaş altı kızlar basketbol turnuvası iptal.
Göçen, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ayırdığın zaman için, gecenin bu geç saatlerine kadar bekledin bize bu haberleri geçebilmek için. Çalışmalarında başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum Mehmet.